Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1399, Hicri Kameri 17 Recep 1442 ve Miladi 1 Mart 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz, Zahin Rahmetullah Şerifi ile İran-Türkiye Büyükelçilerinin çağrımaları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, İslam açısından çocuklar ve ergenlerin talim ve terbiyesi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da Karabağ konulu uluslararası konferans düzenlendi. Cumhurbaşkanı Rouhani, Amerika yönetiminin yenilgi itirafının İran için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Son 24 saatte İran'da korona kayıpları 100'ü aştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan mevkitaşına mesaj gönderdi. Ve Irak'ta IŞİD elebaşları etkisiz hale getirildi. Şimdi haberler.
İslam İran'ın kutsal kentlerinden Kum, 17 Rebiülevvel, Karabağ, Üstün Söylem konulu Uluslararası Karabağ Konferansı'na bugün ev sahipliği yaptı. Tahran'ın güneyinde bulunan Kum kentinde düzenlenen Uluslararası Karabağ Konferansı'na İran Nizam Maslahatı'na Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, İran İlmi Havzaları Müdürü Aytullah İrafi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov katıldı. Konferansa Türkiye'den ve Kafkasya'dan katılan konuklar da oldu. Nizam Maslahatı'nın Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, konferansta yaptığı konuşmada İran'ın Karabağ Ateşkes Komitesi'ne katılmasının tüm bölgenin lehine olduğunu kaydetti. İran'ın resmi diplomasisinin yanı sıra üniversiteler ve ilmi havzalara dahil kamu diplomasisinin de her daim Karabağ'ı desteklediğini vurgulayan Rızai, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkının birçok ortaklıkları bulunduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki tüm topraklarının kurtarılmasına vurgu yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı da İran'ın Karabağ'da sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için çalıştığını, Dağlı Karabağ Savaşı'nın patlak vermesinin ardından İran düşmanlıklarının sona ermesi, işgal edilen bölgelerin kurtarılması, sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için görüşmelerin başlaması ve bölge ülkeleri arasında geçiş yollarının kurulmasını içeren bir plan hazırladı ifadelerinde bulundu. İran İlmi Havzaları Müdürü Ayetullah Ali Rıza İrafi de düşmanlar karşısında tüm İslam ve direniş cephesi topraklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çizerken, işgalciler ve müstekbirler karşısında İslam ümmetinin birliği ve dayanışmasının öneminin altını çizdi. Konferansta konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tarım Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov, Azerbaycan ve Karabağ halkı hem 1. hem de 2. Karabağ Savaşı'nda İran'ın verdiği destekleri unutmadı ve unutmayacaktır, dedi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika yönetiminin İran'a yönelik baskı ve yaptırımların başarısız kaldığına dair itirafının İran milleti için büyük başarı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün petrol sektöründe bazı projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada İran milletine seslenerek "Bugün elde ettiğimiz şeyler siz milletin irade, iman ve direnişi sayesinde gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu. Ruhani Amerika ve dünyanın bu büyük milletin karşısına diz çöküp zalimce yaptırımları kaldırmak zorunda kalacağını vurguladı. Ruhani Amerika'nın yeni yönetiminin şimdiye kadar 4 kez İran'a yönelik azami baskının sonuçsuz kaldığını itiraf ettiğini işaretle bunun tarihte en büyük başarı olduğunu söyledi. Video konferans aracılığıyla düzenlenen açılış töreninde ülkenin batısında ve güneyinde yer alan petrol sektöründeki bazı projelerin açılışı gerçekleşti.
Uluslararası Atom Enerjisi Yönetim Kurulu'nun 3 aylık toplantısı bugün Viyana'da 35 üye ülkenin katılımıyla başladı. Toplantının esas gündemine İran ve nükleer anlaşma teşkil ediyor. Amerikan yönetimi, Ajans Yönetim Kurulu toplantısında Fransa, Almanya ve İngiltere'nin desteğiyle İran'ın ek nükleer denetimleri askıya aldığı için Tahran aleyhinde bir karar çıkarmaya çalışıyor. Amerikalı diplomatlar geçen Perşembe bu bağlamda bir karar taslağını üye ülkelere dağıttı. Taslakta İran'dan ajans denetçileriyle tam şekilde işbirliği yapması isteniyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi bugün toplantının açılış merasiminde yaptığı konuşmada İran'ın ajansın denetim faaliyetlerini kısıtlamasından endişe duyduğunu dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nden ise bu bağlamda uyarı geldi. Bugün Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda düzenlenen oturumun kulisinde Ajans Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararname çıkarılması şimdiki şartları alt üst edeceği konusunda uyarıda bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Avrupalı tarafların yanlış bir hareketi başlatarak Amerika'nın yönetim kurulunda İran karşıtı karar çıkarma çabasına destek vermeye başladıklarını belirtti. Zarif şimdiki şartların alt üst olacağı meselesi yönetim kurulunun tüm üyelerine anlatıldığını belirterek şöyle ekledi. Umarız bu süreçte akıl hakim olur ancak böyle olmazsa bile İran'ın bu bağlamda izleyeceği bazı yollar vardır. Batı medyası Beyaz Saray'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun gelecek oturumunda İran karşıtı bir karar onaylatmaya çalışacağını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih de pazar günü yaptığı açıklamada İran'ın gönüllü olarak uyguladığı ek protokolü askıya alması yüzünden Ajans Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararname çıkarması takdirde Tahran'ın buna uygun şekilde tepki göstereceğini belirterek bu bağlamda ajansın da bir mektup yazıldığını da belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran ve Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi İraç Mescidi'nin Türkiye hakkındaki ifadeleri hakkında değerlendirmede bulunan Hatipzade, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye ile ilgili sözleri yanlış anlaşıldı. İki taraf bu konuyu görüştü. Hem İran hem de Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin korunmasına vurgu yapıyor açıklamasında bulundu. Hatipzade, Amerika'nın nükleer anlaşmada bir koltuk sahibi olmak için önce 2231 sayılı karardaki taahhütlerine bağlı kalmasını ilan etmesi gerektiğini belirterek, bunun için müzakereye gerek yok. Yeni Amerika yönetimi ne yazık ki Trump'ın olumsuz politikasını izlemek istiyor ifadesini kullandı. Sözcü Hatipzade sözlerini şöyle devam etti. Biz eyleme eylemle yanıt veririz. Karşı tarafta farklı davranışlar gösterirse yanıtımız farklı olacaktır. Amerika hükümeti sadece İran üzerindeki baskıları azaltmak istemiyor. Aynı zamanda bu baskıları artırmak için farklı yollara başvuruyor. Amerika ile ikili görüşmemiz yok ve yanlış yollarından dönene kadar politikamızda bir değişiklik olmayacak. Nükleer anlaşma hakkında bir soruya Hatipzade, Amerika'nın yanlış yolda olduğu açıktır. Ancak Biden yönetimi taahhütlerini yerine getirmekte hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı yanıtını verdi. Hatipzade, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun işbirliğine de değinerek, ajansla işbirliğimiz koruma önlemleri çerçevesinde sürecek. Nükleer anlaşma tarafları İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında yapılan anlaşmanın değerini bilmeli ve bu fırsatı kullanmalıdır şeklinde konuştu. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Tahran'ı ziyaretine ilişkin olarak da Hatipzade, Irak Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında Irak'taki bazı gelişmeler ve güvenlik meseleler ele alındı. Şehit General Süleymani davası da bu görüşmede masaya yatırılan diğer konuydu dedi. İran ile Çin'in ilişkilerine de dikkate çeken Hatipzade, yaptırımlar döneminde İran'la yakın ilişkisi olan ülkelerden biri Çin'di. Amerika'nın petrol ambargosu sırasında Çin bizim petrolümüzü satın aldı. İran ile Çin arasındaki ortaklık stratejiktir ve bazı alanlarda devam etmektedir. Dün Çin'den 250 bin doz COVID-19 aşısı İran'a ulaşıldı. İki ülkenin ilişkilerini zedelemek isteyenler var ifadelerinde bulundu. Çin'in Müslümanları ve Uygurları durumu hakkında Hatipzade, bu tür konulara en kötü yaklaşım meselenin siyasileştirilmesidir. Uygur meselesi Amerika ve Avrupa tarafından siyasi amaçlarla izlenmektedir değerlendirmesini bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulunarak son 24 saat zarfında 108 vatandaşın daha koronavirüsten yaşamını maalesef yitirdiğini esefle dile getirdi. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Lari açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8510 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60.181'i, vaka sayısının da 1.639.679'a çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.727'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.399.934'e ulaştığı bilgisini paylaştı. Dünyada korona vaka sayısı 114 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.544.000'i aştı.
Bugün düzenlenen törende bakımdan geçirilmiş onlarca savaş uçağı ve helikopter İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İslami İran'ın iç kapasiteye dayanarak ürettiği yerli gelişmiş silahlar ve askeri teçhizatlarla düşmanın İran karşıtı planlarını suya düşürdüğünü bildirdi. Hatemi, İran Savunma Bakanlığı uzmanlarınca bakımı gerçekleştirilen uçak motorları hakkında yaptığı açıklamada, bu motorlar turbojet, turbofan ve turboşaft türlerindendir ve İran Silahlı Kuvvetleri Hava ve Deniz Kuvvetleri'nce kullanılmaktadır, dedi.
Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, İslam İnkılabı ile ilgili birçok hakikatin var olduğunu kaydetti. Bugün katıldığı bir merasimde konuşan Komutan Kani, İslam İnkılabı hakkında ele alınabilecek birçok gerçek ve hakikatin bulunduğunu vurguladı. Kudüs Gücü Komutanı, İslam'ın esasında direniş dini olduğunu söyledi. Kalem Ehli Muhafızları Bilim ve Kültür Enstitüsü Müdürü General Muhammed Ali Asudi de söz konusu festivalin pazartesi günü 330'dan fazla kitapla düzenlendiğini duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Milli Medyası, Lahey kentinde kurulan ve İran-Amerika arasındaki davalara bakan tahkim divanının verdiği kararla Amerika yönetimine karşı açtığı hukuki davayı kazandı. Tahkim davasından çıkan karar uyarınca Amerika yönetimi el koyduğu İran milli medyasına ait mal varlığı iade etmesi veya onun bedeli olan yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar ödemesi gerekiyor. Kararın kesin olduğu ve yakında yürürlüğe gireceği ifade edildi.
İran Ticaret Kalkınma Kurumu Arap Afrika İşleri Genel Müdürü Ferzat Pil'den İran'ın Suriye'li ticaret hacminin İran 1 milyar 500 milyar dolara çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Pil'den bugün Suriye ile işbirliği fırsatları konulu çalıştayda yaptığı konuşmada Suriye'nin siyasi ve ekonomik olarak İran'ın stratejik ortaklarından sayıldığını ifade etti. Ürün ihracatı ve ithalat ve teknik ve mühendislik hizmetleri için İran'ın Suriye ile 1 milyar 500 milyon dolarlık ticaret kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken yetkili, İran'ın teknik ve mühendislik hizmetlerinin transferi içinde büyük işbirliği kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. İran Hicri Şems'e 1399 yılının ilk 7 ayında Suriye'ye yaklaşık 73 milyon dolar ihracat yaparken Suriye'den 10 milyon dolar değerinde ithalat yaptı.
Amerika'nın Suudi Arabistan veliahtı Muhammed Bin Salman'ın muhalif gazeteci Cemal Khashoggi cinayetini doğrudan yönetip katli için talimat verdiğini gösteren istihbarat raporunun yayınlanmasının ardından Khashoggi'nin nişanlısı bir açıklama yaparak Bin Salman'ın cezalandırılmasını istedi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada cinayete ilişkin Amerika istihbarat raporunun açıklanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Cengiz raporun ardından Suudi veliahtı Muhammed Bin Salman'ın siyasi meşruiyetinin kalmadığını öne sürdüğü açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Raporun kamuoyu ile paylaşılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gerçek zaten bilinen bir kez daha ortaya çıkarıldı ve onaylandı. Ancak bu yeterli değil. Zira gerçek ancak adaletin tecelli etmesi hizmet ettiğinde anlamlı olabilir. Gerçek inkar edilmeyecek ya da yok sayılmayacak kadar net. Veliaht Prens'in bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır. Bunu açık ve net bir şekilde söyleme ve harekete geçme zamanı artık gelmiştir. Amerika'nın göreve yeni gelen başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerini katil olduğunun ispat edildiğini öne sürdüğü bir kişiyle el sıkışıp sıkışmayacaklarını soran Cengiz, adaletin yerini bulması için herkesi harekete geçmeye çağırdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye bir mesaj gönderdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye gönderdiği mesajında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 100 yıllık bir geçmişi olsa da iki millet arasındaki kardeşlik bağlarının daha eskiye uzandığını belirterek iki millet Mevlana'nın hoşgörü anlayışı etrafında birleşen ortak bir tarih ve kültürü paylaşıyor ifadelerine kullandı. Erdoğan mesajında ayrıca Afganistan'a yaptıkları kalkınma desteğinin 1.1 milyar doları aştığını kaydetti. Türkiye'nin NATO kararlı destek misyonu kapsamında Afganistan'ın güvenlik ve istikrarına destek verdiğini vurgu yapan Erdoğan, Afganistan'daki gelişmeler bölgenin güvenlik ve istikrarı ile de yakından ilişkilidir. Dost ve kardeş Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 40 yıldan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen barış sürecinin başarıya ulaşmasını diliyoruz ifadelerine kullandı.
Haçlı Şabi komutanlarından Ali El Hüseyin'i terör örgütü IŞİD'in Irak'ın 3 vilayetindeki elebaşlarının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hüseyin'i bugün yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in Diyala, Selahaddin ve Kerkük illerindeki elebaşlarını kaybettiğini işaretle Haçlı Şabi'nin katılımıyla düzenlenen askeri operasyon ve hava saldırısında IŞİD elebaşlarının öldürdüğünü vurguladı. Son 18 ayda Irak'ta IŞİD'in 20'den fazla elebaşının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Haçlı Şabi komutanı, IŞİD'in yeraltı şebekelerinin üyeleri, finans kaynakları ve silah destekçilerinin büyük kısmının tespit edildiğini söyledi. Bu arada Irak ordusu ile Haçlı Şabi güçleri bugün Diyala ilinin doğusunda IŞİD kalıntılarını temizlemek için operasyon başlattı.
Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'in Hong Kong politikasını savunarak Amerika'dan Çin'in iş işlerine karışmaktan kaçınmasını istedi. Çin Dışişleri Sözcüsü bugün düzenlediği basın toplantısında Amerikan başta olmak üzere bazı batılı ülkelerin Pekin'e yönelik yönetim karşıtı eylemlere katılmak suçlaması ile tutuklanan Hong Konglu 47 kişiyle ilgili açıklamalarına gösterdiği tepkide Washington'dan bu ülkenin iş işlerine karışmamasını istedi. Çin Dışişleri Sözcüsü Pekin'in Hong Kong polisinin kendi yasal görevine yerine getirmesinde kesinlikle desteklediğini belirterek Amerika'dan kanun üstünlüğü ve gerçeklere saygı göstermesini de talep etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada Çin'den yönetimi devirme suçlaması ile tutuklanan 47 kişinin serbest bırakılmasını istedi.
Avrupa Birliği ülkelerinin daimi temsilcileri Rus aktivist Alexei Navalny'nin tutuklanmasında dahli olan Rusya vatandaşlarına karşı yaptırımları belirlemeye başladı. Rus dışişlerinden hukuk dışı olan bu yaptırımlara yanıt verileceği açıklaması geldi.
Myanmar'da junta darbesinin ardından ülkede başlayan gösteriler güvenlik güçlerince bastırılıyor. Şimdiye dek onlarca kişi şiddet sırasında hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Myanmar'da 1 Şubat darbesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. Birleşmiş Milletler, darbe karşıtlarının yalnızca bugünkü protestolarında en az 18 kişinin öldüğünü duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ali Suud, Riyad'ı savunmak yoksa mağribi endişe etmek mi başlığı altında. Suudi Arabistan Mağrib cephesinde yenilgiye uğramamaya çalışırken Yemen Halk Komiteleri ve ordusunun Riyad'a füzeli saldırısı Ali Suud'u yoğun şekilde endişelendirmiştir. Yemen ordusu ve halk güçleri önceki gece Suudi Arabistan'ın başkentine füze saldırısı düzenledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri basın toplantısında yaptığı açıklamada Yemen güçlerinin 5. Caydırıcı Denge adı altında geniş çapta İHA'lı ve füzeli operasyonla Suudi Arabistan'ın başkentinde hassas noktalara saldırı düzenlediğini belirtti. Suudi yönetimi başkent Riyad'ın güvenliğinden endişe duyarken diğer yandan Mağrib'de Suudi paralı askerlerin komutanları oturumu da füzeli saldırıya uğradı. Riyad'a yönelik saldırılar Yemen ordusu ve halk güçlerinin Mağrib'in 5 kilometre uzaklığında ulaştığı Suudi Arabistan'ın çeşitli yollarla örneğin aşırıcı unsurları Yemen'in diğer bölgelerinden Mağrib'e taşımak ve IŞİD teröristlerini kullanarak Mağrib'de Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin zaferini engellemeye çalışıyor. Riyad'a füzeli saldırı aslında Ali Suud'a kendi ülkesinin güvenliğini düşünmesi ve Yemen'de işgalcülüğüne son vermesi bağlamında bir uyarı niteliğindedir. Aslında Riyad'a füzeli saldırı Yemen ordusu ve halk güçlerinin Mağrib'de ilerlemesi bağlamında önemli bir adım sayılıyor. Yemen silahlı güçlerinin Riyad'a füze saldırısı ise Riyad semalarının da güvensizleştiğini gösteriyor. Bu yüzden birkaç saatliğine bu ülkenin hava sahasındaki uçuşlar durduruldu. Bu bağlamda Cidde ve Riyad havaalanlarındaki uçuşların iniş ve kalkışları da durdu. Bu arada Ali Suud yönetimine Yemen savaşının sürdürme sonuçları hakkında bir uyarıdır. Zira bu saldırıların tekrarlanması ve hava alanlarının kapanması Arabistan ekonomisine ağır darbe indirecektir. Yemen ordusu ve halk güçleri Riyad'a füze saldırısıyla Yemen savaşının yeni bir aşamaya girdiğini gösterdi. Bir diğer konu Riyad'a füze saldırının Suudi Arabistan'ın Amerika'daki yeni yönetim tarafından Cemal Khashoggi cinayeti nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde yaşanmasıdır. Amerika hükümeti geçen cuma günü Cemal Khashoggi cinayet dosyası ile ilgili raporu yayınlayacağını duyururken, cinayetin Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman'ın desteği ve direktifiyle işlendiğini duyurdu. Bu rapor hem Suudi Veliaht ve hem Riyad hükümetini baskı altına aldı. Bu yüzden Riyad'a füze saldırının Ali Suud rejimine daha da fazla baskı uyguladığı söylenebilir. Görünüşe göre Amerika, yeni hükümetinin Yemen savaşı konusundaki siyasetinin sebebi, muharebe meydanında yaşanan şartlar, ayrıca Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geldiği tehditler ve zafiyetlerinden kaynaklanıyor. Biden yönetimi bir yandan Suudi Arabistan'a Yemen savaşındaki desteğini keserken, diğer yandan da diplomatik çalışmalarla Mağrib'in işgalden kurtarmasını engellemeye çalışıyor. Başkan Biden yönetimi Yemen'de güç dengelerinin Yemen ordusu ve halk komiteleri lehine değişmekte olduğunu anlamıştır. Bu yüzden Suudi Arabistan'ı saplandığı Yemen bataklığından kurtarmaya ve diğer yandan da Washington'un çehresini insan hakları ve normları konusunda onarmaya çalışıyor. Buna rağmen Biden hükümeti Mağrib'in düşmesini ve Ensarullah tarafından kontrol altına alınmasını engellemekle Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin muhalifler ve rakiplere karşı üstün konumda olduğu hissini engellemeye çalışıyor. Fakat görünüşe göre tüm bu siyasetlere rağmen Yemen Savaşı'nın 6. yılının son ayında bu savaş daha önemli gelişmelere şahit olacaktır. Öyle olaylar ki Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin konumu ve ağırlığını yükseltirken Arabistan'ın da iç güvenlik konusunda daha da endişelenmesine sebep olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Ermenistan'da devam eden gerginlikler etrafında. Rusya, İran İslam Cumhuriyeti, NATO, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye, Ermenistan'da karşı tarafları sabırlı olmaya ve anlaşmazlıkları barışçıl yoldan çözmeye çağırdılar. Ermenistan komşuları ve NATO'nun bu talebi Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan hükümetine karşı halk gösterilerinden başkent Erivan'da devam ettiği bir ortamda gündeme geliyor. Son günlerde Ermenistan'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasını kabul etmedi. Bundan önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınması direktifinin imzalanmıştı ve bu karar ordunun başbakanın istifasını istemesi ardından alındı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın talebini askeri darbe niteleyerek Genelkurmay'ın görevden alınmasını istedi, fakat bu sefer Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan'ın talebini reddetti. Ermenistan yasallara uyarınca ordu komutanlarının görevden alınması için Başbakan'ın direktifini Cumhurbaşkanı'nın imzalaması gerekiyor. Fakat bu sefer Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ofisi yayınladığı bildiride Başbakan'ın Genelkurmay'ın görevden alınması talebinin anayasaya aykırı olduğunu duyurdu. Paşinyan'ın direktifinden önce 25 Şubat tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Başbakan'ın önerisi üzerine Genelkurmay Başkanı 1. Yardımcısı Haçaturyan'ın görevden alındı. Fakat onun ardından Ermenistan askeri lider bu harekete katlanmazken yayınladığı bildiride Haçaturyan'ın dar görüşlü istifa kararı ülkenin ulusal ve hükümet çıkarlarına bakılmaksızın ve sadece kişisel ve hırslı duygular temelinde alındığını belirtti. Bu bağlamda Kafkasya meseleler uzmanı Alexander Eskandaryan şöyle anlatıyor. Güncel olaylardan sonra ve bugün veya yarın yaşanacak olayların ardından eğer Paşinyan iktidarını koruyabilirse bu zayıflamış bir güç olacaktır. Ermenistan'ın ileri gelenleri arasında önemli derecede çatlak oluşmuştur ve yetkililerin orduyu kontrolleri altında tutma yeteneklerine bir darbe olacak. Eskandaryan'ın açıklamaları aslında Paşinyan'ın Ermenistan siyasi güç zirvesinde kalması halinde bile zayıf bir başbakan olacağını ve ordunun da tüm gücüyle devlet ve Ermenistan halkının hizmetinde olamayacağı anlamındadır. Paşinyan'a eleştirenler kendisini Azerbaycan Cumhuriyeti ile Dağlık Karabağ bölgesi üzerine yaşanan 6 haftalık çatışmalarda yönetimin facia denecek kadar kötü olmakla suçluyor ve istifa etmesini istiyorlar. Fakat Paşinyan tüm bu iddiaları reddediyor. Başbakan kendisini halkın göreve getirdiğini ve işte onların kendisini görevden alması gerektiğini belirtiyor. Halbuki Ermenistan'da halkın çeşitli kesimleri daha önce başbakanın istifa etmesini istemiştir. Ermenistan'da hükümet karşıtı itirazlar Kasım 2020'de üçlü anlaşmanın ertesi gününden itibaren başladı ve hala da devam ediyor. Bu itirazlar aslında başbakanın Ermenistan'da birçok denen Karabağ münakaşasında yenilgiyi kabul etmek anlamında olan ateşkesin imzalanmasından itibaren başladı. Ermenistan toplumunda ciddi itirazlar ve yaşanan çatlaklara rağmen birçok siyasi meseleler uzmanı Amerika ve Fransa'nın bu bağlamda çok ciddi rolleri olduğunu belirtiyorlar. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı ve Amerika eski Dışişleri Bakanı Moskova'nın arabuluculuğu ile imzalanan ateşkesin ardından anlaşmaya karşı sert tutum izlediler. Amerika ve Fransa yetkilileri Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı AGİT, Minsk grubu eş başkanları olan Amerika, Fransa, Rusya cumhurbaşkanlarının katılımı ile Ermenistan'ın çıkarlarının gözetilmesi gereken başka bir anlaşmanın imzalanmasını vurguladılar. Uzmanlar Paris ve Washington yetkililerinin mantıksız ve meşruiyetten yoksun bu tutumlarını Ermenistan'da muhalif partilerin kışkırtılması ve sokaklara taşınmasını sağladığını belirtiyorlar. Amerika ve Fransa açısından Ermenistan halkının sokaklara inerek kargaşa ve kaos oluşturmaya hazır olmaları kendileri için bir başarıdır. Halbuki bundan önce Başbakan Paşinyan Batı eğilimli oldu ve Batı hükümetlerinin de yardımıyla Ermenistan sorunlarını da çözmek istediği söyleniyordur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllı hınlığına ne kadar gahan. Ben ne bakayım.
Bir an şey tarjistinle bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. İran'ın Ankara Büyükelçisi Feraz Mend dün Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı değerli dinleyicilerimiz. İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrez Mescidi'nin Rudav Yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği mülakatta Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerinde bulunması üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Feraz Mend dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Öte yandan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK unsurlarının İran topraklarında bulunduğuna dair sözlerine itiraz etmek için bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı sevgili dinleyiciler. Türkiye-İran ilişkileri ve iki ülke arasındaki yaşanan gelişmeler bağlamında bu okuduğum kısa başlıklar yaşanan son haberler ve gelişmeler arasındaydı. Biz de bu meselenin kaynağına ve nedenine bakmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sayın Şerif'e. Şimdi bu haberleri muhakkak siz de duydunuz. Karşılıklı olarak iki ülkenin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlıklarına çağrılması tabii ki her iki taraf için de önemli bir mesaj içermekte. Ama İran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması haberinden başlayacak olursak Türkiye'yi rahatsız eden mesele neydi?
Resmi açıklamalara göre İran'ın Irak'ta olan Irak'ta Büyükelçisi Cenab-ı İrez Mescidi Türkiye'nin Irak topraklarına PKK'nı vurmak için ya her bahaneyle saldırmasını Irak torpağının yani Irak hakimiyetinin ihlali kimi tanınıp ve komşuların birbirlerinin torpaqlarına hürmetine yanaşmasını sərhədlərinə vurgulayıp ve bu meseleni tabiidir ki Türkiye hükümeti xoş karşılamayıp belki de belə fikirləyir ki başka ülkeler Türkiye'nin ərazisinin daxilində Irak dövlətinin icazəsi olmadan varid olmayı özünə bir haq bilir və başqaları, başqa hükümetlerin və dövlətlərində bunu bir haq kimi tanımaqların umur. Və bu da bəlkə Türkiye'nin terörizmin, terrorun tanıtımında bir təlişli baxışını, mütəzad baxışını göstərir. Əgər PKK terörist qrupdur, ki terörist qrupdur, niyə? Orada istir bölücülük eləsin və Türkiye'ni bölsün, Türkiye xalqın, Türkiye torpaqların və bunun için 40 ildir Türkiye dövləti ilə savaşır. Və yaxşı, əgər bir bölücü qrup terörist isə və bundan himayet eləmək naməşrudursa, Türkiye özü bəniyə Suriyenin dövləti əleyhinə qruplar yarattı və rəsmən Suriyada olan Azad Ordusu adında teröristlerden grup yarattı. Bunu hamı bildi, indi de elə himayetindədir. Əgər bölücülük teröristisə, ki təbii ki, Suriyədə olan bölücülər daha PKK'dan qanlı, əlqanlı, silahlı qüvvələrdir. Bəli, Türkiyə onları himayə elədi. Başqa tərəfdən, əgər bölgələrdə, əgər ölkələrdə sərhədlər toxunulmazdısa, əgər qonşu dövlətlərin torpağına izinsiz girmək qadağadırsa, məmnudursa və bu olunmamaz olmayan bir əməldirsə, bəs niyə Türkiye özü bunu belə bir haqqı özlüyə tanımır və bizim yadımızdadır ki, Rus uçağı Türkiye'nin bir neçə yüz metr torpağının içində girmişdi, Türkiye'nin içində heç bir əskəri onun fəaliyyəti də və əməliyyəti də yox idi. Bəli, onu saldı yerə və rəsmən elan elədilər ki, bu sərhəd məsələsində şakamız yoxdur, torpağa varid olmamalıdır icazəsiz. Halbuki eləyə bilərdilər ona, ixtar verələr, deyələr girmə. Ha, nəcür olur? Türkiye bölücü qüvvələrdə öz əleyhinə olanı terörist tanır, öz sərhədini toxunulmaz tanır. Vəli Əraqın gündə neçə dəfə, hələ neçə illərdir Əraq torpağına Türkiyə saldırır ki, orada peçişəni istəyir orada peçişə ünsürlərin vırsın. Biləxərə ölkələrin bir-birlərinə hürmətlə yanaşmalıdır, torpaqların rəsmiyyədə tanımalıdırlar və torpaqlarına icazəsiz girməməlidirlər. Və bu bütünlüğün o təcavüzdür, bunun başqa təcavüz nə fərqi var başqa ölkələrinə? İkinci məsələ budur ki, İranın Türkiyə hükuməti buna diqqət eləmək ki, bu İranın prinsip xarici siyasətidir. İran bölgənin ən dərin, ən qədim dövləti olan çox xoşbəxtlikdir, çox sevindirici bir haldır bu ki, bu bölgənin ən qədim və ən güclü dövləti nədən himayət edir? Məmləkətlərdə ölkələrin ərazi bütövlüyündən himayət edir. Onların sərhəd toxunulmazlığından himayət edir. Və bunun yolunda İran 40 ildir bu sahədə böyük xəsarətlər verib. Yadınıza salıram, İran Əfğanistana sovetlər girəndə Şorəvi Sovet hükuməti Əfğanistanı işğal edəndə İran ilk ölkə idi ki, Əfğanistanın işğalından o zaman Sovetə etiraz elədi. Baxmayaraq ki, İran özü o zaman Əraqla müharibədə idi və Saddam İrana saldırmışdı. İranın 7 ustanı, 8 ustanı işğal altında idi. Milyonlarla orada savaş qaçqınları var idi. Vəli Əfğanistandan da 5 milyon qaçqın gəldilər İrana o çətin günlərdə və İran sovetlərin bu əməlin himayət eləmədi. Vəli onun ki, bilirdi İran əgər Əfğanistanın təcavüzünə göz yumsaydı, təbii ki, sovetlər Saddamdan elə himayət eləməzdilər. İranın özünün o zaman silaha ehtiyacı olan vaxtı sovetlərin təcavüzündən Əfğanistana himayət eləmədi. Sonra yenə deyilə İran Əfğanistan hakimiyyətindən Taliban dövründə Amerikanın təcavüzünə etiraz elədi. İran eyni halda ki, Saddam baxmayaraq ki, Kuveyt Saddama kömək eləmişdi. Neçə milyard, neçə yüz, yəni 30-40 milyard dolar pul vermişdilər Saddama İrana qarşı onu yönetmiştiler ve İran'la muharebede, İran'a saldırısında Kuveyt. Veli o vakti Saddam yine Irak Kuveyt'e hamleledi, Kuveyt işgal oldu. İran bakmayarak ki Saddam İran'a büyük vaadler verdi bu barada, veli İran Kuveyt'in arazi bütünlüğünden himayet edildi ve döne döne Kuveyt emiri bundan teşekkür edildi İran'dan.
Evet.
İran aynı halde bakmayarak ki Irak İran'ın aleyhine muharebe açmıştı Saddam. Veli Amerika'nın tezavuzun Irak'a Saddam dövründe de ondan sonra da hemşe mahkum edildi, bindi de mahkum edildi. İran Azerbaycan'ın da Ermenistan devleti tarafından Qarabağın ve başka rayonların işgal olunmasına karşı durdu. Ve bu karşı durmanın, bu karşı durmalarda yani işgalla başka ülkelerin, komşu ülkelerin arazi bütünlüğüne hürmetine yanaşmamamanın karşısında durmağı bahasına tabii ki büyük hisaretler İran verdi. Hemsinin hatta Lübnan'ın İsrail aleyhine, İsrail'in Lübnan'ın torpağın işgalında İran nefes aldı, himaye eledi. En büyücü Filistin'in işgalında İran'dan İsrail'in problemi ne istedi?
Doğru.
İran'dan İsrail'in problemi Filistin'in torpağının işgali görmeyecek.
Doğru.
Tabii ki vakti Türkiye görür İran prins harici siyasette, bölge siyasetlerinde prinsip siyaseti ibaretti. Devletlerin arazi bütünlüğünden, sərhəd toxunulmazlığından himaye eylesin. Ve təəssüflən ki olmur. Xüsusən Azərbaycan məsələsində, yani o vaxt ki Azərbaycan torpağı işgal olmuştu ve Türkiye Ermenistan'dan futbol demokrasi ki diplomasi yaparırdı, heyetler celp edilirdi, yollar seçilirdi ve az kalırdı ki demir yollarında birbirine koştursunlar ki Ermenistan parlamanına mani oldu. Ve o zaman da İran ile indişi siyasette olduğu kimin Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünden himaye edildi.
Doğru.
Ve təəssüf budur ki Türkiye'de hükümet demokrasi ki terörizmi ve hem de sərhədləri öz menfaati esasında tarif edilir.
Türkiye'nin de büyükelçisi bizim Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. PKK'nin faaliyetleriyle ilgili İran'da bazı açıklamalar, ifadeler gündeme geldi Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından. Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim?
Vallahi bu da o gülünç iddialardan biriydi.
Nasıl
gülünç
yani?
İddialardan biriydi ki PKK İran'a varid olur. Bəli, İran'a varid olur. PKK İran'a varid olur. İran'la etiraz eləmək lazım deyil. Türkiye öz torpağında teröristlərlə mübarizə eləyə bilmir. Türkiye 40 ildir PKK ilə mübarizədə demək olar əskəri savaşda məğlub olub. Həm Türkiye'nin içərisində və həm Türkiye'nin çölündə 40 ildir PKK ilə savaşı. Bəli, hələ də bir iş görə bilməyib. Yenə də Türkiye'nin hem dahilinde ve hem Türkiye'nin komşu ülkelerine, cümle İran'a Türkiye'den getirdiler. Döne döne Türkiye'nin, yani PKK'nın İran golü PEJAK dönelerle Türkiye torpaqlarından İran'a varid olublar ve İran'da teröristi onlar ameliyat getirdiler ve vatandaşlarımızı öldürübler ve arazimizde naamnilik, tehlike körədiblər. Veli bakmayarak bundan yine de təəssüflə ki, cənab nazir iddia edir ki, İran torpağında PKK var. Bəli, İran'da torpağında PKK var. O PKK ki sizin torpaqlarınızdan gəlir İran'a və İran'da da terör aktları göz edir.
Doğru.
Və gülünc məsələdir. Nədir ola bilir ki, bəzən də orada medyalarda, bəzən də cənab elə nazir daxili, işlər naziri iddia edir ki, PKK'dan, yəni bundan belə İma olunur ki, İran PKK'dan himayet edilir. Olmaz ki bir şeyde hem Amerika himayet edilsin bir gruptan hem İran. İran evet. Himayet edildiği grupların hamısını Amerika terör sanır. Bakmıyor ki Hizbullah Lübnan'da yarandığı İsrail'in tezavuzuna karşı könüllü destedi, könüllü gruplardı. Veli bu könüllü gruplar ki orada dediler ne sağuk ne sağuk böyle Allah'ın partiyası yok Hizbullah adlandırdılar. Amerika onu da teröristanır. Amerika Yemen'de Suudi Arabistan'ın tezavüzü aleyhine mübarizə eləyən, memleketinin müstəqilliyindən dəfə eləyən hosuları da teröristanır. Amerika Irak'da Daesh'in ve tezavüzlerin karşısında demək olar ki, könüllü gruplardan yaranan Haçlı Şəbini de teröristanır. Niyə? Çünkü Irak'ın arazi bütünlüğünden himayet edilir. Bakmayarak ki, Haçlı Şəbi Irak'da ordunun bir parçasıdır. Dövlət onu rəsmiyyətə tanır.
Evet.
Ve başka yerlerde de. Ona göre biz bunu demek istedim ki İran himayet edilen grupların hamısını Amerika terörist ilan edip. Elbette nahak. Böyle evet. Nece olur ki burada PKK'ya da çöme eylesin? PKK olmaz ki hem İran'la dost olsun Amerika.
Evet. Doğru.
Amerika İran'ı resmen öz düşmanı ilan edip. Tabiydi ki İran'da Amerika'nın düşmanıydı ve bu düşmançılığın 40 ildi Türkiye menfaatini yaparsa İran zararını yaparır.
Peki. Efendim çok teşekkür ederim bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Sizi iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye-İran arasında yaşanan son gelişmeleri, özellikle karşılıklı olarak büyükelçilerin Dışişleri Bakanlıklarına çağrılması haberlerini kısaca analiz etmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran-İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilaf gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maci Tahtirvanci'nin Amerika'nın Bercam Anlaşması'na geri dönmesi için arabulucu veya müzakereye gerek olmadığını vurgulaması, Yemen ordusunun Suudi Arabistan'a 15 İHA ve 1 füze ile operasyon düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Amerika'nın terörizmle mücadelede çifte standart politikasına dair İranlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmayı Hüseyin Emin Abdullahyan, Amerika terör devletinin uyguladığı çifte standart politikaları ile tekfirci IŞİD terör örgütünün dostu olmaya devam ettiğini vurguladı. Twitter hesabında Amerika'nın teröre karşı çifte standart tutumunu eleştiren İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmayı Emin Abdullahyan, Amerika'nın yeni yönetimi de bu politikaları uygulamaya devam ettiğini belirtti. Emin Abdullahyan, Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'in seçim kampanyalarında teröre karşı savaştan dem vurduğunu fakat bölgede IŞİD ile mücadele eden güçlere saldırı talimatı vererek pratikte teröre karşı çifte standart politika izlediğini ve hala IŞİD'in dostu olduklarını ortaya koyduğunu ifade etti. Emir Abdullahyan, Beyaz Saray'da yeni kiracıların sadece maskesinin değiştiğinin anlaşıldığını vurguladı. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerika savaş uçaklarının Başkan Biden'in talimatı üzerine Suriye'nin doğusunda deriniş cephesinin mevzilerini bombardıman ettiklerini duyurdu. Amerika ve Siyonist rejim İsrail şimdiye kadar birçok kez Irak ve Suriye'de deriniş cephesinin mevzilerini hedef aldı. Bu ikili deriniş cephesi teröristlere karşı zafer kazandığı zaman deriniş eksenine baskılarını arttırıyor. Amerika 2014 yılından beri IŞİD ile mücadele bahanesiyle Suriye topraklarında illegal askeri varlığını sürdürüyor. Resmi raporlar, Amerika terör devletinin şimdiye kadar Suriye'deki teröristlere milyarlarca dolar değerinde silah ve askeri teçhizat verdiğini gösteriyor.
Risalet gazetesinde İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş'ın İran'a 32 ülkeden uçak seferlerinin koronavirüs salgını çerçevesinde yasaklandığını duyurması, Amerika Kongre binasında görev yapan mimarın 6 Ocak baskınının yol açtığı hasarın ortadan kaldırması için en az 30 milyon dolara ihtiyaç olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'da koronavirüsle mücadele süreciyle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, koronavirüs aşısı temin edildiği takdirde Sağlık Bakanlığı'nın her ay 20 milyon vatandaşa aşı uygulayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Pazar günü yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde sağlık hizmetlerini geliştirdiğini belirten reisi şöyle dedi. Ülke genelinde köylerde 17 bin sağlık ocağından başka, yine köylerde 2500 ve kentlerde de 3000 dispanser faaliyet yürütüyor. İran genelinde de 3 kez koronavirüs taraması yaptık. Reisi şöyle ekledi. Bir sonraki adım ülke genelinde sağlık ağını geliştirme doğrultusunda PHC sisteminden UHC sistemini geçmektir. Bu süreç 10 yıl önce aile hekimi projesi ile başladı.
Hemşehri gazetesinde Amerika'nın saldırılarına karşı Irak Haşhişabi hareketinin bildirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Haşhişabi hareketi Amerika'nın Haşhişabi mevzilerini Suriye topraklarında değil Irak sınırında hedef aldığını bildirdi. İran'ın bildirdiğine göre Irak Gönüllü Halk Hareketi Haşhişabi yayınladığı bildiride Amerikalı mütecaviz askerlerin iddialarına rağmen Haşhişabi güçlerinin Suriye topraklarında bulunmadığı ve Irak topraklarını korumak için Irak ile Suriye'nin ortak sınırında bulunduğunu duyurdu. Bildiride Amerika'nın söz konusu tecavüzünün gelecekte tehlikeli olayların habercisi olduğu, bunun önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi. Bildiride ayrıca Iraklı yetkililerin Irak yolunda canlarını feda eden Haşhişabi güçlerinin evlatlarına yönelik gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı. Bilindiği gibi Amerikalı mütecaviz güçlerin geçen cuma günü sabah saatlerinde Suriye ile Irak ortak sınırında Haşhişabi güçlerine yönelik hava saldırısında bir kişi şehit düşerken dördü de yaralanmıştı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine ildirdiğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Bilgiler Meclisi üyeleriyle görüşmesindeki önemli beyanatı,
İslam Şura Meclisi'nin çıkardığı yaptırımları kaldırma stratejik eylem planı yasası ile ilgili önemli gelişmeler,
Dışişleri Bakanı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi'nin ziyareti hakkında,
Ve İçişleri Bakanı Rahmani Fazlı'nın Tacikistan ziyareti
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
İslami Kılav rehberi Ayetullah Hamine'yi geçen hafta pazartesi günü Bilgelen Meclisi Başkanı ve üyeleriyle görüşmede İran İslam Cumhuriyeti diğer meselelerde olduğu gibi nükleer meselede de geri adım atmayacağını ve ülkenin bugünü ve yarını için maslahat olan yolda büyük bir iktidarla ilerleyeceklerine vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei son günlerde Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin İran hakkında kullandığı edebiyatın İran milletinin batılılardan nefretini artmaktan başka bir işe yaramayacağını belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti nükleer meselede mantıklı tutumundan geri adım atmayacaktır ve ülkenin maslahatı ve ihtiyacına göre gerektiği takdirde uranyumu %60 seviyesinde zenginleştirme noktasına kadar da ilerleyecektir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi nükleer santraller daha temiz ve daha ucuz ve daha sağlıklı enerji ürettikleri ve pek de uzak olmayan bir gelecekte en önemli enerji kaynaklarından biri olacağı gerçeğini işaretle ülkenin uranyumu zenginleştirme ihtiyacı kesin bir konu olduğunu belirterek şöyle dedi. Zenginleştirmeyi o gün geldiğinde başlanmaz. Buna şimdiden ve o gün için hazırlanmak üzere başlamak gerekir. Batı, İran nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğu zaman onlara muhtaç olmasını ve bu ihtiyacı dayatmaları ve haraç kesmelerinin malzemesi yapmak istiyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti fosil yakıtların bir gün biteceği gerçeği ve ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinin ivmesine göre elektrik enerjisi üretmek için nükleer enerjiden yararlanmayı önemli bir zaruret olarak görüyor ve buna göre birkaç nükleer santralin inşa edilmesini temel programlarından biri olarak ele almış bulunuyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi konuşmasında batılı devletlerin ileri sürdüğü nükleer silah bir bahane olduğunu, batılı devletler hatta İran'ın konvansiyonel silahlarına bile karşı çıktıklarını, zira İran'ın güç bileşenlerini elinden almak istediklerini ifade etti. Ayetullah Hamine'yi İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah yapmasına mani olan şey, sıradan insanların katliamına yol açan, her türlü nükleer veya kimyasal silahın yapımını yasaklayan İslami düşünce ve ilkeleridir. Ayetullah Hamine'yi şöyle ekledi. Bu arada şu uluslararası Siyonist palyaço da sürekli biz İran'ın nükleer silah elde etmesini müsaade etmeyiz diyorlar. Oysa ona söylenmesi gereken şey şu ki eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah elde etmek isteseydi ne o ne de onun büyükleri buna mali olamazdı.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bundan yaklaşık bir yıl önce ülkenin seçkin yeteneklerini ve genç bilginleri kabulünde yaptığı konuşmada da şöyle buyurmuştu. Eğer bilim doğru kültürden soyutlanırsa hatalara sebebiyet verir. Nitekim faydalı bir bilim olan nükleer bilim insanı kültürle beraber olmadığı için nükleer bomba üretilmesiyle sonuçlandı ve bu silahlar hala dünyamızı tehdit ediyor. Biz bu yola kesin bir şekilde girebilecek güçte olmamıza karşın bunu yapmadık. Zira hem nükleer silah yapmayı ve hem saklamayı ve hem kullanmayı haram biliyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi konuşmasının devamında Amerika'nın nükleer bombardımanında 220 bin insan katledildi ve yine mazlum Yemen milletinin kuşatılmasını ve evleri, pazarları, hastaneleri ve okulları batılıların yapımı olan savaş uçakları ile bombardıman edildiğini hatırlatırken şöyle dedi. Sivilleri ve masum insanları katliam etmek Amerikalıların ve Batılıların yöntemidir. İran İslam Cumhuriyeti bu yöntemi reddetmektedir ve buna göre de nükleer silah peşinde değildir.
Amerika terör devleti şimdiye kadar 1054 nükleer silah denemesiyle diğer nükleer ülkelere kıyasla en çok nükleer deneme yapan ülkedir. Amerika dünyanın en büyük nükleer silah üreticisi ve bu silahı kullanan tek devlettir. Amerika nükleer silah denemelerine son verme niyetinde olmadığı gibi ve yine NPT anlaşmasındaki maddelere uymak istemediği gibi nükleer silahlarını yenilemeye de devam ediyor.
İran'da Barjom adı ile anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşması ile ilgili gelişmeler geçen hafta gündeme damgasını vuran bir başka gelişmeydi. Bilindiği üzere İslam Şura Meclisi, Amerika'nın İran milletine karşı hasmane politikalarına ve uygulamalarına ve Avrupa Trokyası'nın Washington'a eşlik etmesine tepki olarak yaptırımları kaldırma stratejik eylem planı başlığı altında bir yasa çıkardı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu bağlamda şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ta ilk günden uzun süre İslam talimine göre yükümlülüklerini yerine getirdi. Oysa ta ilk günden yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf bu dört ülke oldu. Dolayısıyla asıl onların sorgulanmaları gerekir. Amerika Barjom Anlaşması'ndan çekildiğinde ötekiler de ona eşlik ettiler. Kur'an-ı Kerim'in emri ise şöyledir. Sen de yükümlülüklerini bırak. Buna karşın bizim saygın hükümetimiz yükümlülüklerini bırakmadı ve sadece tedrici bir şekilde askıya aldı ki bunlar da karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde yeniden uygulanabilir durumlardır.
Gerçekte Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini ve ek protokolün gönüllü olarak uygulamayı askıya alması, İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yaptırımları kaldırma stratejik eylem planı yasası çerçevesinde ve Barjom Anlaşması'nın 26 ve 36. maddelerine göre atılan adımdır. Tahran yönetimi 23 Şubat tarihinden itibaren bu yasa çerçevesinde ek protokolü gönüllü olarak uygulamayı askıya aldı.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise geçen hafta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran ziyareti hakkında yaptığı açıklamada ajans ile varılan yeni anlaşmaya göre İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili kayıtların 3 ay boyunca bu kuruma verilmeyeceğini fakat NPT çerçevesinde denetimler devam edeceğini belirtti. Zarif, NPT anlaşması İran'ın üstlendiği yükümlülük olduğunu ancak İslami Şura Meclisi'nin son yasası Tahran yönetimine ajans ile bu anlaşmanın ötesinde işbirliği yapmaya izin vermediğini ifade etti.
Geçen hafta Bilgiler Meclisi de 8. resmi zirvesinin sonunda yayımladığı bildiride Amerika'nın Barjom Anlaşması'na geri dönmesi veya dönmemesi Büyük İran milletinin direnişini etkilemeyeceğini, Amerika'nın bu anlaşmaya yaptırımları tamamen kaldırmadan geri dönmesi hiçbir faydası olmadığı gibi zararlı olacağını da vurguladı.
Geçen hafta İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ikili ilişkileri geliştirmek üzere Tacikistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fazli, Tacikistan başkenti Duşanbe'de Tacik lider İmamali Rahman'la görüşmesinde ikili ilişkileri ve başta güvenlik meselesi olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini masaya yatırdı. Bu bağlamda Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, iki ülke arasında güvenlik alanı ile ilgili imzalanan ikili anlaşmaya işaretle anlaşmada yer alan maddelerin uygulanmasına vurgu yaptı.
Bakan Fazli ve Tacik lider Rahman görüşmede ayrıca koronavirüs pandemisi ve küresel mali ve iktisadi durumu olumsuz bir şekilde etkilemesi ve bölge ülkelerinin şimdiki durumunu ve geleceğini ciddi bir şekilde tehdit etmesi gibi konuları da ele aldı ve iki ülkenin bu küresel salgınla mücadelede attıkları pratik adımların hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İçişleri Bakanı Fazli Duşanbe'de ayrıca Tacik mevkidaşı Ramazan Rahimzade ile görüştü. Görüşmede iki taraf ikili ve çok yönlü işbirliği çerçevesinde uyuşturucu maddeyle mücadelede bölgesel yapılanmaların takviye edilmesine vurgu yaptı.
Şimdiye dek İran İslam Cumhuriyeti ile Tacikistan arasında çeşitli siyasi, güvenlik, savunma, iktisadi ve kültürel alanlarda 170'e yakın işbirliği anlaşması imzalandı. Gözlemciler Tahran ve Duşanbe'nin bu potansiyellerden yararlanarak ikili ilişkileri geliştirme doğrultusunda yeni adım atabileceğini belirtiyorlar.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bu bölümde çocukların ahlaki gelişmesinin zaruretini ele almak istiyoruz.
Ahlak her insanın kişiliğinin önemli bir parçasıdır. Ahlakın insan kişiliğinde önemi, ahlak olmaksızın insan, insaniyet konumunu kaybettiğini söyleyebilecek kadar fazladır. Günümüz dünyasında insanlar sanayi ve teknoloji ve bilim gibi birçok alanlarda göz kamaştıran ilerlemelere imza atarken, maalesef ahlakla ilgili alanlarda önemli bir ilerleme kaydedilmediği gibi, bazı alanlarda da gerileme bile yaşandı söylenebilir. Bu iddianın ispatı için günümüzde dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmalar, katliamlar ve korkunç cinayetlere örnek vermek mümkün. Günümüz dünyasında hatta ahlaki sınırların aşıldı ve ahlaki değerlerin de yok olması ile birlikte yeni kuşakların ciddi ahlaki krizlere sürüklendi söylenebilir. Aslında bu alanda yaşanan sorunların en önemli nedenlerinden biri, talim ve terbiye ve ahlak uzmanlarından ahlak ve ahlaki değerlere yeteri kadar önem vermemeleridir.
Talim ve terbiye uzmanları, insanlarda ahlaki değerlerin şekillenmesi için en uygun dönemin çocukluk dönemi olduğunu belirtiyor. Ebeveyn ve öğretmenler çocukların çeşitli yaş gruplarında yeteneklerini ve yetersizliklerini tespit ederek bu kesimde ahlaki değerlerin gelişmesine en uygun biçimde yardımcı olabilir. Sohbetimizin bugünkü bölümünde dini talim ve terbiyeyi tamamlayan ahlaki talim ve terbiyeyi ve ahlakın önemini ele alırken çocukların ahlaki talim ve terbiyesinde etkili olan yöntemleri gözden geçirmek istiyoruz.
Thank you. İnsanoğlu sağlıklı ve gelişen bir yaşama kavuşmak için hiçbir zaman ahlaki değer ve kriterlerden ve ahlaki talim ve terbiyenin ilke ve çerçevelerinden bağımsız olmamıştır. Kuşkusuz iyi ve huzurlu yaşamak ve saadete ve mutluluğa ermek her insanın en temel arzularından biridir. Buna göre insanlar sürekli yaşamalarına anlama kazandıracak ve başkaları ile ilişkilerini geliştirecek bir takım öğretilerin peşinde olmuş ve onları da uygulamaya çalıştırmıştır. Bu arada insanlar iyi ve kötüyü ayırt edebilmek ve yaşam yoluna ışık tutabilecek bir diğersel düzene ihtiyaç duymuştur. Ahlak talimine dayalı diğersel düzen ise insanı saadete erdirecek ve daha iyi bir yaşama kavuşturacak en etkili düzendir.
İnsanoğlu iyi ahlaka kavuşmak için nefsini tezki etmesi gerekir. Ve nefsi tezki etmenin sonucu ise insanın kemale ermesidir. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri göndermenin amacını ahlakı geliştirme ve nefsi tezki etme şeklinde beyan etmiştir. Nitekim Yüce Allah Şems suresinde nefsini tezki eden her insanın kurtuluşa ereceğini buyuruyor. Bu ayetten anlaşıldığı üzere nefsi tezki etmek İslam dininde önemli bir yeri vardır. Öyle ki nefsini tezki edemeyen insan temel inancını bile kaybedebilir.
İnsanın şerefi iyi ahlakına bağlıdır. Eğer bir insan iktisadi, siyasi ve ilmi gibi açılardan en yüksek mertebelere ermişse ama insani kriterler ve ahlak ilkelerinden yoksun ise bu insanın halkın gözündeki değeri kaybolur. Gerçekten insanı, aileyi ve toplumu değerli kılan ve yaşama mana ve safa kazandıran şey iyi ahlaktır. İnsan iyi ahlakla başkalarının gönlünü fethedebilir ve yeni insanları birbirine sevdirerek toplumu her türlü ukta ve kaygıdan arındırır. Kuşkusuz insanların ahlaki terbiyesi çocukluk çağından itibaren başlar ve çocukluk çağında ahlak ilkeleri ve değerleriyle tanışan insanlar yetişkinlik çağından ahlaklı ve sorumlu insanlar olur.
Ahlaki gelişme özellikle çocuklarda büyük öneme sahiptir ve aile fertleri, okul yöneticileri, arkadaş grubu ve yaşıtlar her biri bir nevi çocuğun ahlaki temelinin oluşmasında etkilidir. Aile çocuğun ahlaki terbiye aldığı ilk okuldur. Çocuk aile içinde yavaş yavaş ve güncel gözlemleriyle kendi ahlaki temellerini geliştirir. Her çocuk iyi veya kötü alışkanlıkları en başta aile ortamında edinir. Çocuk, ahlaki açıdan sağlıklı bir ailede özgüven, yasalara saygı, edep, insaniyet, sevgi ve şefkat, pak kalpli olmak gibi özellikleri öğrenirken, ahlaki açıdan sağlıklı olmayan bir ailede de şiddet, kin beslemek, acımasızlık, inatçılık ve benzeri sıfatları öğrenir. Çocuk bir fidan gibidir ve nasıl yetiştirilirse kişiliği de ona göre şekillenir. Evde sürekli yalan sözler duyan çocuk hiç kuşkusuz yalancı olmayı öğrenir ve bu kötü alışkanlık davranışlarına yansır. Nitekim evde sürekli şiddet ve fesat gören çocuktan da şefkatli ve samimi ve cana yakın olmasını beklememek gerekir. Ebeveyninden iyi ahlak ve güzel duygu örnekleri görmeyen çocuktan bunları beklemek de bir o kadar yanlıştır.
Ev ve aile ortamı çocuklara edep ve ahlak ilkelerini ve gelenek ve görenekleri üretmek için en temel ortamdır. Ebeveyn de çocuğun talim ve terbiyesinde başunsundar olarak çocuğun ahlaki talim ve terbiyesinde en önemli rolü ifa eder. Gerçekte ebeveyn kendilerinin ve atalarından birçok özelliğini ve huyunu çocuklarına intikal ettiren insanlardır. Nitekim ebeveyn kucağı çocuklar için ilkokul sayılır ve çocuk bu okulda her türlü iyi veya kötü ahlaki ilke ve değeri anne ve babasından öğrenir. Bu okulda annenin payı babaya nazaran kat kat fazladır. Çünkü anne çocuğun birinci dayanağıdır ve yaşamının ilk yıllarında en çok annesiyle irtibat halindedir.
Bundan başka çocuklar ebeveynini çok sever ve bu sevgi bağlarına göre anne ve babayı davranışlarında örnek alır ve onlar gibi davranmaya çalışır. Çocukların ahlaki talim ve terbiyesine ilgi duyan her anne ve baba en başta kendi ahlakını düzeltmeleri ve ahlaki faziletlere bürünmeleri gerekir ki çocuklar da bu güzel sıfatları onlardan öğrensin ve alışkanlık haline getirsin. İslam dini çocukların ahlaki talim ve terbiyesinden ebeveynini sorumlu bilir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Çocuklarınızı terbiye edin çünkü onlara karşı büyük sorumluluğunuz vardır.
Aile ortamından sonra sosyal ortamda çocukların ahlaki talim ve terbiyesinde etkilidir. Burada ortamdan maksat insanın yaşadığı ve yetiştiği mekanda her türlü insani şartlar ve diğer etkenlerin topluluğudur. Çocukların yaşadığı ve yetiştiği sosyal ortamlardan biri okuldur. Fizyologlar ise aile içinde ilişkilerin daha çok bireysel ve duygusal ve okullarda ise daha çok toplumsal ve mantıklı olduğunu belirtiyor. Bu yüzden ev ve okul ortamı çocukların ahlaki açıdan yetişmeleri ve gelişmeleri bakımından birbirini tamamlayan iki kurum gibidir ve birbirini tamamlaması gerekir. Fakat bu arada okulların talim ve terbiye rolünü göz ardı etmemek gerekir. Çünkü eğitim yılları çocukların talim ve terbiyesi bakımından en önemli dönem sayılır. Bu dönemde çocuklar eğitilmek ve edep öğrenmek bakımlarından psikolojik olarak daha çok hazırlıklıdır.
Çocuklar ayrıca bu dönemde öğretmenlerini örnek alır. Çocuklarda bu dönemde çaba harcama ve gelişme ruhunu geliştiren ve ahlaki ve kültürel değerleri aşılayan öğretmendir. Bu yüzden okul, kitap, ders programları, öğretmenler ve okul yöneticileri çocukların ahlaki talim ve terbiyesine etkili unsurlardır. Buna göre okul çağı çocukların ahlaki talim ve terbiyesi bakımından altın çağdır ve kolay kolay kaybedilmemesi gerekir. Dini öğretilerde 7 yaş yani çocuğun okula girdiği yaş talim ve terbiye yaşı olarak bilinir. İslam peygamberinden bir hadiste o hazret çocukların terbiye dönemlerini 3'e ayırır ve ikinci 7 yıllık dönemin yani 7 yaşından sonra başlayan yılların kulluk ve terbiye dönemi olduğunu buyurur.
Bundan başka insan sosyal bir mahluktur. Bu yüzden çocuk kendi yaşıtları ve arkadaşları ile dost olmayan ve onlarla oynamaya ihtiyacı vardır. Gerçekte çocukların en doğal gereksinimlerinden biri kendi yaşıtları ile oynamak ve arkadaşlık etmektir. Ve ebeveyn hiçbir zaman çocukları için onların yaşıtlarının ifa ettiği rolü ifa etmez. Öte yandan çocukların birbirine yönelik ilgisi birbirinin ahlakından etkilenmelerine yol açar. Bu yüzden ebeveyn çocuklarının nasıl arkadaş edindiklerini ve arkadaşlarına karşı nasıl davrandıklarını dikkatle gözetlemeleri gerekiyor. Gerçekte çocuklarınızın arkadaşları onların üzerinde nüfuzu olan kimselerdir ve yine çocukların eğilimleri, düşünceleri, davranış biçimleri ve sözleri birbirini etkiler. Nitekim gelecekte bazı çocukların içine düşebileceği hataların kökleri çocukluk çağındaki bazı arkadaşlıklarına uzanması muhtemeldir.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ehli beytinin siyerinde çocuklarda uygun ahlaki eğilimlerin geliştirilmesine ve uygunsuz ahlaki davranışlardan men edilmelerine sık sık vurgu yapılmıştır. İmam Seccad aleyhisselam evlatlarına şöyle tavsiyede bulunurdu. Yalandan sakının, ister küçük ister büyük, ister ciddi ister şaka. Çünkü eğer insan küçük yalan söylerse, büyük yalan söylemede cesaret bulur.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 12. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.